İpek Yolu. Merhaba sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de yine sizlerle birlikteyiz. Hayatın güzel adımlarından birini, İstanbul'a ait adımları paylaşacağız sizinle. Serinlediğimiz, nefes aldığımız kuytu köşeleri olduğu kadar güneş altında dolaşmak zorunda olduğumuz tarihi eserleri de var. Her şeye rağmen İstanbul güzel, keyifli. İstanbul'da olmak hayatın anlamını bir kez daha fark etmek gibi. Programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda sevgili Ufuk bizimle birlikte. Yönetmen masasında sevgili Gülşah yerini aldı. Bugün yine stüdyomuzda her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle olacak. İstanbul'un konuşulacak öyle çok yeri var ki her şey İstanbul'da malzeme olarak değerlendirilebilir. Biz de bugün İstanbul'un hemen hemen hepimizin bildiği ancak zaman zaman göz ardı ettiği noktalarından birini sizinle paylaşacağız. Sıcaklardan konuşacağız. Önce hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhabalar. Şahsen sıcaklarla aranız nasıl?
Tabii bu kadar fazla sıcakta kimsenin arası iyi olmaz. Mümkün mertebe sıcağa çıkmamaya, gölgelerde kalmaya dikkat ediyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki ben bu kadar çok abartılmasına da taraftar değilim. Çünkü yaz yazdır, kış kıştır. Çöl sıcakları geliyor diyorlar. Hı hı. Ben çöl gördüm. Yani herhalde o söyleyenler çöl görmediler. Yani onun için bu sıcaklar tahammül edilmeyecek sıcaklar değil.
Biz şöyle bir beklenti içindeyiz efendim. Yaz mevsiminde çöl sıcağı, kış mevsiminde Sibirya soğuk.
İşte bir tabir olmuş, alışılmış. Yani bir parça soğuk olsa Sibirya soğukları geliyor, bir parça sıcak olsa çöl sıcakları geliyor. Biraz da yani tabii tenzih ederim ama bu hava raporları çok abartılı oluyor. Yani ben bazen birebir takip ettim. Mesela hiç anlatıldığı gibi değil. Yani hava raporunu dinleseniz mesela hiç dışarı çıkmamanız, inzivaya çekilmeniz lazım. Kışın da yazın da öyle. Fakat pratikte öyle değil. Fazla abartıldığını düşünüyorum. Biraz bu şeyde de öyle oluyor. Haberlerde falan da hani haberciler de biraz olayı egzecere ediyorlar. Bu hava raporuna da çok fazla ciddi alınmaması taraftarıyım. Yaz yazdır, kış kış. Hani Vakan Nasrettin Hoca'ya sormuşlar yazı mı seversin, kışı mı demiş. İkisinden de şikayet etmiş. Demişler senin de demiş ortam bu. Demiş bahara sözüm yok. Yaz kıştan. Fakat Merkez Efendi de ne demiş? Yazın ayrı güzelliği var. Kışın ayrı güzelliği var. Baharın ayrı, sonbaharın ayrı. Onun için ben dünya yeniden yaratılsa yine bu şekilde olsun isterdim.
Yani ondan sadece dolayı, bahar olsun istemezdim. Yani
ondan dolayı kendisine Merkez Efendi denilmiş. Tabii işin başka hikmetleri de var. Yaza ihtiyaç var. Yaz olmasa ürünlerin yetişmesi mümkün değil. Açlık olurdu. Kış olmasa sular birikmez. Yine insanların felaket olurdu. Bahar olmasa gelişme olmaz. Yani hepsi ayarlıdır. Ama tabii bazen çok aşırı soğuklar, çok aşırı sıcaklar oluyor. O zaman da insanların hakikaten tahammül etmesi zor oluyor. O da tabii onda da tedbir almak lazım. Her şey insanlar için.
Benim takıldığım bir başka nokta daha var. Şimdi kışın hava raporları ya da işte kulaktan kulağa konuşuyoruz. Hava çok soğuk. Aman yaşlılar sokağa çıkmasın. Evet. Kayar düşerler. Evet. Çocuklar çıkmasın. Üşür hasta olurlar. Yaz gelir. Aman hava çok sıcak. Yaşlılar sokağa çıkmasın. Peki eskiden de böyle miydi? Yaşlılar hep evde hapis hayatı mı yaşardı?
Şimdi tabii doğruluk payı var. Derler ki yaşlıların iki şeyden düşmekten ve üşümekten korunması lazım. Çünkü düştükten sonra Allah saklasın bir yeri kırılırsa onun tamiri çok zor. Üşümek de özellikle yaş. Zaten herkes için öyledir. Hani demişler ki elektrik cereyanı öldürür, hava cereyanı süründürür. O cereyan da onlarda bir zatüre sebebiyet verirse bir ihtiyarın zatürreden kurtulması çok zordur. Ondan dolayı bu söylenmiş. Ama işte bu kadar işi abartmanın da bir manası yok. Yani gerekirse dışarı çıkılır elbette. Yani eskiden de şimdi de bakar şimdi tabii beton çok yaygın. Eski insanı düşse nereye düşecek? Yani toprağı. Buz çok az yerde var. Onun için eski insanlar biraz daha emniyetli. Şimdi insanı daha zor. Yazın da keza öyle. Yazın eskiden bağlar var, bahçeler var. Bağ bahçe havayı biraz serinletir. Rüzgar getirir. Evler zaten rüzgara uygun. Onun için eskiden bir insan yaz sıcağında sokağa çıksa da şimdiki kadar etkilenmezdi. Şimdi her taraf beton ve asfalt. Beton ve asfaltın ısınma kabiliyeti çok fazla. Isındıktan sonra da onu neşrediyor. Dolayısıyla normal bir sıcaklık anormal bir sıcaklık haline geliyor. Ondan dolayı şimdiki yazlara şehirde özellikle dayanmak çok zor.
Evet.
Köy yerlerinde, kasabalarda veya toprağa ağacı çok olan yerlerde yaz bu kadar şiddetli hissedilmiyor.
Sanki toprak sıcağı emiyor gibi değil mi?
Tabii. Yani mesela benim Kema'da bir halam var. Kema içinde kayanın üzerinde bir kale olan bir yer. Yani kayalığı çok. Tabii ısındığı zaman kaya sıcak veriyor. Ve Kema çok sıcak olur. Fakat evler hep bahçelerin içindedir. Evlerde o sıcağı hiç hissetmezsiniz. Eğer kaleye yaklaşmazsanız yaz mı bahar mı fark edemezsiniz. Halbuki aynı sıcaklık vardır. Hı hı. Ama o ağaçların yeşilliğin havası, toprak, akarsular havayı normal hale döndürmekte ve insanın tahammül edebileceği bir hale getirmektedir.
Hı hı.
Şimdiki gibi değil. Şimdiki şehirlerde özellikle insanların sıcağı ve de soğuğa dayanması çok zor.
Evet. Eskiden herhalde yaşayış tarzı olarak da belki giysi seçimi olarak da mevsime uygun davranıyorlardı. Şimdi mesela bakıyorum daha sere serpe giyiniyor olmasına rağmen insanlar sıcaktan daha fazla şikayetçiler.
Şimdi tabii sere serpe giyinmek veya çok kalın giyinmek, üşümek ve üşümemeye sebep olan şeylerden bir tanesidir ve çok da zayıf bir tanesidir. Yani çok giyinmek insan soğuktan korunmaz. Sere serpe giyinmekte de sıcaktan korunmuş olmaz. Yani o bu insanlarda bir insiyak halini almış. Vaktiyle insanlar mesela yaz kış yünlü kumaşlar giyerlerdi.
Yün.
Evet. Fakat yün kumaşın şöyle bir özelliği vardır. Bir takım ameliyelerden geçirildikten sonra çok iyi yazlı kumaşlar elde edilir. Yazın çok sıhhi olur ve serin tutar. Kışında ona göre kalınlaştırılmış, yoğunlaştırılmış kumaşlar, yünlü kumaşlar insanı sıcak tutar. Bunu eskiler çok güzel ayarlamışlar. Yün çok sağlıklı bir giyimdir. Arkasından pamuklu ve keten gelir. Pamuk keten bu kadar yaygın değildi eskiden. Yün daha çok yaygındı. Şimdi bile bakıyorum yazlık elbiselerinin şöyle kaliteli olanlarında inceltilmiş yün yazıyor.
Hmm.
Yani yün kumaş var. Hoca eskiden şimdi yani eski insanların yaz ve kış kıyafetleri arasında çok az fark olurdu. Çok az fark olurdu. Fakat onlar terlemekten, hava cereyanında kalmaktan bunlardan sakınırlardı. Bir de eskilerin bir avantajı var. Gerek giyim kuşamlarında gerekse yemeleri içmelerinde tabii biyolojik şeylere daha çok kullanıyorlardı. Kıyafetlerinde %100 natüreldi. Sentetik, naylon diye bir şey yoktu. Ki bunlar vücut sağlığı için son derece zararlı şeylerdir. Yani eski insanların giydiği yünlü, pamuklu ve keten. En çok giydikleri. Vücuda değenler özellikle. Yedikleri, içtikleri keza öyle. Bak şimdi köyler değişti. Köyler şehirlerden daha sağlıksız giyiniyor ve yiyor. Yani naylon, polyester köylerde daha yaygın.
Ne kötü.
Mukavemetli olduğu için. Ütü istemediği için. Hı hı. Ve ucuz olduğu için de natürel olmayan gıdalar köylerde daha çok tüketiliyor. Mesela margarin yağları.
Hı hı.
Eskiden o tereyağlarıyla iç yağlarıyla büyüyen insanları şimdi tenekeyle margarin tüketiyor. Şehirliler biraz daha bilinçli olduğu için bu konuda daha natürel giymeye ve yemeye dikkat ediyorlar. Şimdi köylerin tarzı tamamen değişti. Kırlık yerler tamamen değişti. Şehirler şeye döndü. Fakat şehirlerin de tabii yer itibariyle sağlıklı değil. Evler sağlıklı değil.
Hı hı.
Yani şu anda bir evleri düşünüyorum da duvarları, sıvaları, kaplama malzemeleri, yer döşemeleri içinde tabii olan son derece az. Laminat var. Ben onu önce ahşap diye seviniyordum. Sonra baktım ki ahşap yok denecek kadar az. Hı. İçinde suni şeyler çok fazla. Yani insan ayağının değdiği yer özellikle.
Değil mi? Tabii olmalı.
İşte taş olmalı. Yani şey olmuyorsa, tahta olmuyorsa taş olmalıdır. Bu hem serin tutar yazın. Kışın da yani insanın çıplak basmadıkça bir zararı yoktur taş. Yani neticede geç ısınır ama ısıyı muhafaza eder.
Hı hı.
Şimdi bakıyorsunuz hep suni şeyler.
Maalesef.
Duvardaki kağıtlara varıncaya kadar neredeyse suni.
Ucuz olması herhalde değil mi?
Ucuz,
tercih
pratik
sebebi
ve
oluyor.
Gösterişli. Yani bu gibi şeyler gösterişli oluyor. Yani bir naylon gömlek hiç buruşmuyor. Sentetik bir pantolon hiç ütü istemiyor.
Yani ketenden evet nedir çektiğimiz evet, giydiğiniz
keten,
an
buruşmuş. Keten daha giymeden buruşmuştur.
Evet.
Ama çok natüreldir. Yaz itibariyle özellikle. Yani yazın vazgeçilmez bir kıyafet ama dediğinizde doğru. Yani hanımlar da biraz değerli toplu durmasını isterler gayet haklı
evet.
olarak. Çok zordur. Vaka şimdi artık teknik o kadar ilerledi ki pamuklu kumaşları hatta ketenleri bazı katkı maddeleriyle formunu kolay muhafaza eden şekle büründürdüler.
Eskiler ne yapardı? Sürekli ütülenmeyeceğine göre bu kıyafetler?
Yani bu şekilde giyiliyordu.
Buruşuk
bir de şöyle, eski kıyafetler daha yoğundur. Mesela pamuktan dokunma kumaşlar daha yoğundur. Yani buruşmaya el vermez. Hmm. Yani normalde ince olsa daha ziyade ince kumaşlar kolay buruşur. Kalın kumaşların buruşması daha zordur. Eskinin pamuklu kumaşları, o kemhalar, divitinler sık dokuma pamukludur. Seyrek dokuma değil, onun için zor buruşurlar. İnsan, eskiler iç çamaşırı olarak bürümcük giyerlerdi. Bürümcük hem buruşmaz, yani buruşsa da
şekli
öyle olduğu için göstermez. Ve onun bir özelliği vardır. Böyle buruşuk tarzda olduğu için o hava almaya müsaittir. Dolayısıyla onun giyildiği ten ve özellikle çarşaflarda kullanılırdı o. Çarşaf ve iç çamaşırlarında bürümcük insanı serin tutar. Hava cereyanı sağladığı için. Onun için eskiler bir bürümcüğü çok yaygın kullandıkları için öyle bir problem zaten çok fazla sıcaktan mütesir olmazlardı. Ve de buruşmazdı. Onun dışındaki kumaşlar daha ziyade yün ve sık dokuma pamuklu olduğu için. Mesela kadife pamuklu bir kumaştır. Buruşması son derece zordur sık olduğu için. Divitin pazen keza öyle. Sık peki, olduğu için zor buruşuyor.
Renk ve desen dönem dönem değişmiş mi? Yoksa aşağı yukarı Türk kumaşlarının renk ve desenleri karakteristik mi?
Bir zamana kadar karakteristik. Yani tabii kıyafet her zaman modayı beraberine getirmiştir. İnsanlar kıyafeti ihtiyaçtan dolayı giydiği gibi aynı zamanda biraz da moda olduğu için giymiştir. Yani ihtiyacın yanında moda da at başı gitmektedir. Kıyafetlerin zaman zaman ihtiyaçlara göre moda değiştirdiğini biliyoruz. Fakat bu klasik dönemde çok az değişiklik göstermiş. Yani Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bir kadın kıyafetiyle 3. Selim zamanındaki bir kadın kıyafeti arasında çok az farklılık vardır. Sebebi şudur. Dış kültürle etkilenme son derece azdır. O zaman şimdiki gibi böyle model mecmuaları yok. Fashion TV yok. Efendim filmler yok, sinemalar
yok. Fashion FM yok.
Fashion FM yok. Ondan dolayı global modanın bilinmesi, tanınması diye bir şey yok. Yurt dışına giden gelen sayılamayacak kadar az. Çok az. Ondan dolayı moda kendi içinde. Ufak tefek pratik değişiklikler yapılıyor. Renge gelince, renk zamana ve zemine göre değişiklikler göstermekle beraber, mesela bazı dönemler mavi çok moda olmuş. Bakıyorsunuz o devir minyatürlerinde, o devir kıyafetlerinde, o devir eşyalarında mavi, firuze, özellikle firuze rengi mavinin çok yaygın olduğunu görüyorsunuz. Osmanlı kıyafetlerinde hiç değişmez bir renk var. O da kırmızıdır. Kırmızının her tonu, özellikle nar çiçeğinin biraz koyusu, elbiselerde hiç vazgeçilmez bir unsurdur.
Kimi renkler bazı ülkelerde saltanata ait kabul edilmiş. İşte eski Bizans'ta da öyle.
Kırmızı.
Evet, onu soracaktım. Evet,
mesela kırmızı. Bizanslarda erguvan, morumturak bir renk hanedan rengiydi. Bizans hanedan rengiydi. O hanedan o mor şeyin dışında, hanedan dışında kimse o mor rengi giyemezdi. Hatta Bizans imparatoru İstanbul'un fethinde kaçarken veya dövüşürken ölü olarak bulundu. Ayakkabılarından tanıdılar. Mor ayakkabı. İmparatora mahsus ayakkabıdır. Oradan tanıdılar onu ve ayırt ettiler. Osmanlılar'da kırmızı hanedan alametiydi. Fakat kırmızının yekpare bir renk olarak kullanıldığını görmüyoruz. Bunda hem dini mahsurlar iddia edilmişti. Çok yekpare kırmızı. Hem de yekpare kırmızı göze çok hoş gelmemektedir. Fakat işlemelerde, motiflerde, cami motiflerinde, elbiselerde bol miktarda kırmızı vardır. Kırmızı elbiseyi son derece ihtişamlı bir hava veriyor. En basit soluk renkleri bile içine girdiği zaman canlandırıyor. Karşı tarafı da bir albeni meydana getiriyor. İnsanlar karşı tarafı etkilemek isterler. Özellikle etkileme durumunda olan kimseler, vezir, padişah gibi kimseler, kırmızı renk karşı tarafı cezbeder. Nasıl ki bugün iştah açıyor kırmızı renk. Eskiden de böyle bir havası var. Bir de enteresan bir şey var. Eski erkek kıyafetlerinde de kadın kıyafetleri kadar olmasa da çiçek ve şal deseni motifleri vardır.
Evet, enteresan biçimde.
Mesela eski erkek gömlekleri umumiyetle şal desenli, çiçek motifli gömleklerdir, lale motifi. Ama enteresandır, kadın gömleğiyle erkek gömleğinde baktığınız zaman hemen ayrılıyor. O da çiçekli, o da çiçekli ama kullanılan motifler, motiflerin tarzı, işlemesi bu erkek, bu kadın kıyafetidir. Benim çocukluğumda Anadolu'nun bazı yerlerinde ben hala bu çiçekli, şal desenli gömlek giyen insanları gördüm. Eski alışkanlığın bir devamı olsa gerek, yakasız gömlek. Bugün padişah düğmeleri var önünde. Birit usulü düğmeleri vardı. İlik daha sonra gelmiştir bize. Tanzimat'tan sonra edinilmiş bir şeydir. Ondan önce biritle bağlanırdı. Düğme olarak birit kullanılırdı. Erkekler kaftanlarda mesela, Topkapı Sarayı'da padişah kaftanlarında da vardır. Bol miktarda çiçek desenli kaftan vardır. Hiç aklınıza gelmeyen insanların çiçek desenli, mesela ilmiye sınıfından insanların çiçek desenli gömlek, çiçek desenli kaftan giydikleri vakidir.
Hı hı.
Yani Osmanlılar özellikle canlı renkleri çok sevdikleri için ve çiçek motiflerini çok sevdiği için bunu kıyafetlerinde de kullanmışlar, erkek de olsalar.
Peki o kendi aralarında bir hiyerarşi var mıdır bu kıyafetlerin? Yani işte padişah bunu giyer, sonrası bunu giyer, onun şu kadar düğmesi vardır, bunun yeni bu kadardır
öyle
gibi.
Öyle bir şey rastlamadım. Fakat ilmiye sınıfına mahsus kıyafetlerin bir hiyerarşisi vardır. İlmiye sınıfına mensup bir kimsenin giydiği kıyafeti başkası giyemez. Kol yenlerinin ölçüsü önemlidir. Kol yeni ne kadar büyük olursa ilmiye sınıfında o kadar büyüklüğe delalet eder.
Yani rütbe midir o?
Rütbedir. Mesela kol yeni çok büyük, sıradan bir imam, sıradan bir müderris kol yeni çok büyük bir cübbe giyemez. Halktan birisi hiç giyemez. İlmiye sınıfı. Şimdi mesela bazılarını görüyorum cübbeli sarıklı. Vaktiyle bunlar ilmiye sınıfının kıyafetiydi. Önüne gelen adam bunları giyemezdi. Yani neden? İlmiye sınıfı neden fark ediliyor? Çünkü insanların ilmiye sınıfıyla işleri var.
Onu ayırt etmesi gerekiyor.
Sual soracak. Dini mevzu sor. Hukuki bir şey. Eskiden hukuk ve din şinaslar aynı kimselerdi. Soracak, danışacak. Onun ayırt edilmesi lazım. Bir de toplum için onların mehabetli, heybetli, hürmetli olması lazım. Bundan dolayı kıyafetleri ayrılırdı.
Aslında ona gösterilen hürmet bir ilme ve bilgiye
gösterilen. İlme verilen hürmettir o. İlme ve hukuka verilen hürmeti sembolize eder o. Ve o şekilde anlamak lazımdır. Onlar arasında var. Onun dışındaki kıyafetler daha ziyade edep ve nezaket ölçülerine bırakılmıştır. Mesela padişahın yanında bulunan bir vezirin padişahın daha ihtişamlı giyinmesi edepsizlik olarak telakki edilmiştir. Bununla ilgili bir yasaklama yoktur. Hı hı. Ama padişahtan mümkün Görgü. Mertebe mesela bazı padişahlar mesela Yavuz Sultan Selim sade giyinmesiyle meşhurdu. Bunun yanındaki bir vezirin ondan daha ihtişamlı giymesi mümkün değil.
Mümkün değildi. Devam edeceğiz sohbetimize, bizden ayrılmayın lütfen. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle olacak.
Thank you. erkek modası arasında keskin çizgiler olmadığını söyledik renk ve desen olarak, ama yine de dış görünüş itibariyle bakıldığında birbirinden ayırt ediliyor kıyafetler.
Tabii elbiselerin stilleri bir kere çok farklı. Mesela erkek de entari giyiyor, kadın da entari giyiyor. Fakat entariler birbirinden kolayca ayırt edilebiliyor. Kumaşı aynı bile olsa, ki aynı değildir umumiyeti. Kadınların giydiği kumaşlar farklı, erkeklerin daha sade. Yani renkli desenli olsa bile kumaş daha sadedir. Düğmelerin ilikleme tarzı mesela farklıdır. Kadınların umumiyette düğmeler yandan iliklenir, omuzdan iliklenir. Erkeklerin önden iliklenir. Böyle bir fark var. Sonra erkek entelleri daha kısa, kenardan yırtmaçlıdır. Kadın entelleri daha uzun, üç yırtmaçlıdır, üç eteklidir yani. Bakın üç etekli erkek entelleri de var, peş derler onlara. Bu içine şalvar, tabii kadının giydiği şalvarla erkeğin giydiği şalvar arasında fark vardır. Erkeğin şalvarı biraz bugünkü pantolonlara benzemektedir. Kadının şalvarı biraz daha bol dökümlüdür. Kadınların gümüş kemer veya işlemeli kadifeli kemerler takma adeti vardır. Erkeklerde bu yoktur. Erkekler bunun yerine 4-5 parmak kalınlığında süslü kuşaklar takarlar. Trablus, Cezayir kuşakları vardır. Onları takarlar. İbrişimden böyle parlaklı, kutmulu. O çok önemlidir. O bel kuşağı beli tutar. Göbeğin salım vermesine mani olur. Ve cep hususiyeti taşır.
Bir şeyler koyar.
Oraya neler konmaz ki? Para konur. Hokka, kalem, divit konur. Oradan çıkarılır, yazılır. Silah konur. Tabaka konur. Yani oraya çok şey konur.
Mendil vesaire.
Mendil vesaire konur. Çok şey oraya konur. Üste giyilen cübbe, bu fark etti. Erkekler cübbe giyerler. Cübbe, biniş, lata, bunun çeşitli isimleri vardır. Zamana, zemine, şahsa göre giyilen, bugünkü pardösü ceket arası bir kıyafettir bu. Üste giyilen kıyafet. Kadınlarda bunun yerini dışa çıkarken giyilen feracı almıştır. Feracı bugünkü kadın mantosunun daha bol ve pelerinli halidir. Tabii kadınlar başlarını örter, erkekler bunun yerine sarık, kavuk ve benzeri kıyafetler giyerler. Sultan II. Osman zamanında, ki biz onu Genç Osman diye tanırız. Genç Osman, tabii genç adı üstünde, 18 yaşında bir padişah. Kıyafette bir reform yapıyor. Daha pratik, daha kolay. Şimdi eski kıyafetler biraz ağırdır. Mesela kavuktan şalvara kadar, mesela şalvar pantolona benzer bir hal almıştır. Ata rahat binilebilsin diye. Genç Osman'ın böyle bir kıyafet reformu vardır. Ve ipe gitmesinin en önemli sebeplerinden birisi de budur. İnsanlar alışa geldikleri şeyden vazgeçmekte çok zorlanırlar.
Peki biraz eskiye dönelim. Reformdan önceki kıyafetleri giymek aşağı yukarı ne kadar alırdı? Ne kadar sürerdi bir erkeğin ya da bayanın hazırlanması?
Kadının hazırlanması daha uzun sürerdi ama erkeğin hazırlanması şimdiki gibi değil. Yani iç çamaşırının giyilmesi, entarinin giyilmesi, kuşağın bağlanması bir hayli zaman alır. Gömlek. Şimdiki gibi gömlek giyilecek. Biritli hepsi bunlar yani kolay bir şey değil. Sonra pamukludur, şimdiki gibi böyle terzi marifetleri, o vücuda oturması, hele biraz kıyafetini, mesela bir sarığın bağlanması, hadisenin en can alıcı yönü odur. Sarığın bağlanması. Şimdiki kravat bağlamak nasıl bazı erkekleri bir hayli muzdarip eder. O zaman da sarığın bağlanması böyleydi. Efendim sarık bir kere bir merasimle giyilirdi. Kıbleye karşı dönecek. Ayağa kalkacak. Sağ taraftan böyle saat istikametinin tersine efendim sarığı saracak. Arkasını tutacak. Gayet muntazam olacak. O sarığın biçimine göre mesela alttan dar, üstü geniş veya ortası geniş, üstü tekrar daralan veya bir tarafı genişten sarıklar var. Sarığın cinsine göredir bu. Eğer sarık cinsine göre bağlanmazsa çok rastgele bir görünüm arz eder. Erkeğin en büyük ziyneti eskiden sarığıydı. Kavuk sarık. Onun için bunun sarılması çok uzun sürerdi. Bundan dolayı erkeklerin en uzun süren işi sarık sarmasıydı.
Tek başına yapabilir mi erkekler?
Yapamaz. Sarık sarmakta hizmetkar yardımı ihtiyacı vardır. Hizmetkar olmayanlar çok zorlanırlar. Çok zorlanırlar. Şimdi diyeceksiniz ki kravat bağlama bazı bağlamıyor. Bağlı 3-4 gün olur. Öyle olursa da sarık deforme olur.
Yani her gün tekrar.
Evet, her gün tekrar bağlar.
Her sabah.
Evet, her sabah.
Mesaiye 20 dakika falan sarık molası vermek gerekiyor.
Zaten eskilerle açtı. Mesela Babali kalemlerinde karşıda oturanların 1 saat, adada oturanların 2 saat geç gelip erken gitme hakları vardı. Buna da mutlaka müsamaha gösterirlerdi. Şimdiki trafiğin bahanesi olur. Ben sarık sarmakta geciktim. Olabilirdi.
Kabul edilirdi yani.
Eski insanları alıkoyan bir şey yok. Televizyon yok. Böyle şimdiki bir eğlence yok. Akşam yatsı namazını kılar kılmaz yatarlar. Sabah namazına kalkar. Sabah namazına kadar işe giderlerdi. Mesai sabah namazına başlardı. Öğlenleyin biterdi. Mesai olan yerlerde. Onun için böyle bir problem yok. Hatta anlatırlar. Sultan II. Mahmut tebdili kıyafetle babası Sultan I. Abdülhamit türbesi vardır. Hamidi Evvel türbesi. Bahçekapı'da. Onu ziyarete gidiyor. Ramazan ayı iftara yarım saat var. Türbedar namlı tiryakilerden. Namlı tiryakilerin oruç tutması çok zevkli olur. topu beklemesi.
Sonra
bulaşırlar falan.
Bir saat falan.
Şimdi adamcağız türbenin girişinde böyle mangalı kurmuş, üzerine cezveleri sürmüş, kahvesi için içecek. Oruç top atılmaz. Tütününü sarmış, çubuklarını hazırlamış, enfiyesini kurmuş. Tam bir tiryaki. Top atılmaz. Kahveyle çubukla orucunu açacak. Padişah yanındaki musahibiyle gidiyor. Türbeye bakıyor. Türbedar efendi diyor. Bu ne hal diyor. Her taraf diyor toz içinde diyor. Hemen temizlerim efendim diyor. Oo, babamın sarığı ne halde diyor. Kaç zamandır sarmadın bu sarığı diyor. Derhal sarığı saracaksın diyor. Şimdi sarığı sarmak en az bir saat sürer. Diyor ki padişah sanduka sarığı. Efendim diyor. Ben diyor iftardan sonra sarsam olur mu diyor. Yok derhal saracaksın. Efendim diyor. Ben deniz diyor. Tiryakiyim diyor. Şu anda gözüm diyor hiçbir şey görmüyor diyor. Yani beceremeyebilirim diyor. Müsaade etseniz top atıldıktan sonra. Hayır derhal saracaksın.
Eyvah eyvah.
Diyor ki be adam diyor ne üsteledin diyor. Yarın cuma selamına çıkacak değil ya diyor.
Yani eyvah, eyvah.
Yarın sararım diyor. İşte tiryaki zaten bazen istediyor. Onu öyle söyletmek.
Eğlenmek istiyor.
Eğlenmek. Gülerek.
Cuma selamına.
Be adam yarın cuma selamına mı çıkacak diyor yani. Ve yarın olsa ne olacak diyor. Acelesi ne diyor yani. Sarık sarmak bir işti.
Evet.
Sarık sarmak. Bıyık ve sakal bakımı mühim bir işti eskiden. Bıyıkların vurulması, yağlanması, kokular sürülmesi. Bıyığın kendinde bir yan tinlenmesi yani. Bıyığın o haliyle durabilmesi için bilhassa gençlerde ve Babali kalem efendileri bıyığın böyle burarak ihtişamlı durmasına çok dikkat ederlerdi. Onun da yağlanması lazımdır. Şimdiki zeytinyağı gibi düşünmeyin. Eskiden saçı da yağlarlardı. O zamanın modasını biryantin yani parlak görünmesi ve şekil alması için.
Peki ne kullanılırdı? Şimdi mesela biryantinler, jöleler var. O zaman ne kullanılırdı?
Badem yağına bir şey katıyorlar. Şimdi o maddeyi ben hatırlayamıyorum. O hem kılları güçlendirir, hem şekil almasını sağlar, hem parlak gösterir. O bir madde var. Bir badem yağına katılan ve menekşe yağı aynı zamanda buna katılıyor. Hem de sakalın taranması, sakalın aynı şekilde gerekirse boyanması. Yani bunlar bu da bayağı bir iştir.
Buna izin verilir miydi saçın, tabii, sakalın, bıyığın boyanmasına?
Tabii erkeklerin ziynetli ve güzel görünmesi makbuldür. Hele şark dünyasında mühimdir.
Hı hı.
Yani cemal, ziynet yani.
Aynı şekilde anlayışı. Kadınlar da saç boyarlar mıydı?
Boyarlar. Kadınlar saç boyama eskiden beri çok düşkündürler. Kına, yumurta akı ve ceviz kabuğunu kaynatarak elde ettikleri bir boyayla saçlarını boyarlardı. Bu boya kahverengi, kızıl arası bir renk verirdi. Bu saç modası o zaman yaygın. Bunu çok boyarlardı. Hatta o kadar aşırı makyaj yapanlar vardı ki mesela Arnavut kadınları suratlarına kireçten yapılma bir maddeyle bembeyaz yaparlardı. Bu madde daha sonra derilerini buruşturur ve deri altına nüfuz ederek kükürt çünkü var içinde.
Civa var.
Civa var, kükürt var. Dişleri döker, diş etlerini karartır. Ama tabii o gençliğinde bir müddet öyle görünür. Japon kadınlarında var. Bir sadece yüzü beyaz ama hiç vazgeçilmez. Saçlara mesela sürdükleri boya saçları yakardı diyor o zaman Leyla Sas Arnavutluk'ta. Gördüm diyor kadınlar boya sürüyor. Genç kızlar diyor. Saçları boya yanıyor saçlar tabii o zamanki şeyde çok iptidai. Bak şimdi belki tahriş ediyordur iptidai. Fakat o bir anlık şeyi
o renk farklılığını
gözetirlerdi diyor. Onun için kadınlarda makyaj var. Erkeklerin tabii makyaj yapması mevzu basit değil. Fakat onların ihtişamı sakal ve bıyıktır. Sakal ve bıyık çok mühim bir şeydir. Yani şark dünyasında Çar Petro Rusya'da sakal bırakılmasını yasakladı da kaç kişi Rusya'yı terk etti, göçtüler. Bunlardan bir grup da bize geldi. Manyas Gölü etrafına yerleştirdi Osmanlılar. Uzun yıllar burada kaldılar. Yakın zamanda Rusya'ya gittiler tekrar.
Tek Kazaklar. Sebep sakal bırakılmasına tabii, izin vermemiz. Tabii.
Hatta Çar oğlunu öldürttü sakal yüzünden. Çareviç dedi ki ben dedi Rabbin dedi erkeklere vermiş olduğu bu ziyneti dedi yok edemem dedi babasına. Öyle mi dedi ben seni yok ederim o zaman dedi. Çareviç öldürdü.
Peki neden karşı çıktı? Neden istemedi?
Şimdi Ortodoks Ruslar çok mutasıptırlar. Yunanlar da öyledir. Ortodokslar şarkıların en mutasip insanlarıdır. Hele ki Ruslar vazgeçmeleri son derece zor. Alışılmış. İşte dedim ya insanların alıştığı şeyden vazgeçmesi son derece zordur. Neticede bu bir alışkanlıktır yani. Hı-hı. Ama bunun için direnenler ve hayatını verenler oldu. Çok yerde bu gibi şeyleri, reformları isyanlar oldu. Çareviç de bu uğurda başını verdi.
Enteresan tabii yasaklanmasına hiç gerek yok. Yasağı baş kaldırmaya bekliyor.
Çar Petro tabii aklınca sakal bırakmanın Rusluk alameti olduğunu düşündü. O Hollanda'ya falan gitmiş gelmişti. Avrupa'ya hayrandı. Avrupa modasını Rusya'ya tatbik etmek istiyordu. Muvaffak da oldu büyük ölçüde. Tabii Şarklılarda şöyle bir durum da vardır. Şarklılar sati insanlardır biraz. Yani şekil benzedi mi esas da benzedi zannederler. Bizde de bu oldu. Rusya'da da oldu. İran'da da oldu. Yani şekil benzeyince işte bu bizdeki Müslümanlar da böyledir. Bilmem. Yani şekil benzeyince özde benzedi kabul ediyorlar. Halbuki böyle değil. Şark insanında bu var maalesef. Yani sureti benzetti mi öz benzedi kabul ediyorlar. Halbuki suret benzemeli ama özde benzemeli. Özde çok mühimdir. Bundan dolayı böyle sakal kesmediği için Türkiye'ye sığınanlar yakın zamanda gittiler. Türkiye Manyas'ta Kazaklar köyleri vardı. Kars'ta da vardı böyle Ruslar. Bıyık ve sakal netice itibariyle eskilerin en ehemmiyet verdiği şeylerdi. Hatta bir ara öyle moda oldu ki Wilhelm bıyığı moda oldu. Enver Paşa'nın bıyığı gibi şöyle ucu yukarıya doğru kalktı. Onun da durması son derece zordur. Erkeklerin o bıyığı o şekilde durmak için katlandıkları eziyete hiçbir kadın katlanmamıştır. Geceden bıyıklarını iplerle, kumaşlarla yataklarının başına bağlarlardı.
İsa sordunse?
Acır, uyanır, tekrar bir düzüste yatar, bıyık eğilmesin.
İnanamıyorum.
Ya böyle insanlar vardı.
Bir de kadınların bigudilerine laf söylerler.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu var, meşhur yazar da yeğenim diye bir hikayesini onu anlatıyor. O Wilhelm Kâri bıyığı diyor, muhafaza etmek için diyor, çektiği sıkıntıları bir Allah bilir diyor. Bu şekilde anlatıyor, bağlarda diyor, ta diyor. Öyle kalsın diye sabahları bir dimdik kalacak.
Peki neyin işareti
o? O zaman moda, Wilhelm güç sembolü. Sembol. Alman İmparatoru. Enver Paşa da onun hayranı. Enver Paşa'ya yaltaklanmak veya için. Enver Paşa bir idol o zaman için yani. Başarı sembolüdür. Hı-hı. Nasıl bugün gençler, artistleri, futbolcuları bir idol olarak görüyorlarsa, başarı sembolü olarak görüp ona benzeyerek tatmin oluyorlarsa. O zaman da böyle politikacılar, kahramanlar, askerler. O nasıl giyinirse, o nasıl hareket eder, o şekilde yaparlardı. Wilhelm bıyığı yüzünden çok millet sıkıntıya uğradı. Fakat Almanya'ya yenildikten sonra Wilhelm modası anında kayboldu. Allah'tan ki 40'lı yıllarda Hitler bıyığı moda oldu. Onun öyle bakıma ihtiyacı yoktu.
Biraz daha
Hitler
pratik.
Bıyığı daha pratikti.
Evet. Genç Osman konusundan aslında böyle bir geri dönüş yaşadık. Yeni bir reform
yaptık. Evet. Kolaylık. O daha ziyade erkek kıyafetinde. Erkeklerin daha kolay atabilmeleri, daha kolay sosyal hayatta hareket edebilmelerini sağlayan eski kıyafetler, ağır kaftanlar, kürkler bir moda getirdi. Bu moda tuttu. Daha sonra Abaza Hasan Paşa isminde Sultan Osman'ın kanını dava eden bir vali vardı. Abaza Çerkezlerin bir kabilesidir. Daha doğrusu Kafkasyalı kabilelerden birisidir. Tam Çerkez değilse bile Anadolu'da Çerkez deniyor. Abazaların kendine has bir kıyafetleri var. O da Genç Osman'ın kıyafetine benziyor. O kıyafet bir ara moda oldu. İstanbul ve her yerde Abaza kesimi. Daha kısa kaftanlar, daha kısa entariler, pantolona yakın şalvarlar ve çizmeler, abaza kesim. Abaza kesim sarık daha pratik kullanılan. Böyle bir moda da Sultan 3. Selim devrinde görüyoruz. Cezayir kesimi modası. Daha önce belki yine programlarda üzerinde durmuştuk. Cezayir kesimi yalnız çok bıçkın bir moda. Erkek modası. O kadar bıçkın bir moda ki Cezayirli denizci askerlerinin giydiği bir kıyafet. Tabi denizciler pratik kıyafetler giyiyorlar, azap askerleri. Dize kadar bir uzanan bol bir şalvar. Altta çorap yok. Ayakta koncu son derece kısa, çoğu zaman arkasına basılan veya arkasına böyle tutularak giyilen bir topuksuz ayakkabı. Yemeni. Üstte bir gömlek. Gömlek sadokardan veya bürümcükten. Tiril tiril. Gömlek yakası göbeğe kadar açık. Başta rastgele sarılmış bir sarık. Yani bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten sarık ve sarığın ucu ve arkası püskülleri sarkıyor. Üste bir cepken. Vücuda son derece zor oturan bir yelek. Yeleğin üstü tamamen işlemelerle dolu. Yelek tercihen kırmızı kumaştan yapılma. Sakal yok. Poz kaytan bıyıklar var. Buna belde çok kıymetli Trablus kuşağı. Ucu yere kadar uzuyor. Ucu sarılıyor ve rastgele yere. Buna Cezayir kesimi deniyor. Bu İstanbul'a geliyor bu moda. Cezayirli denizciler vasıtasıyla. Gençler arasında yayılıyor. Hatta Serezli İsmail Bey isminde zengin bir adamın iki tane oğlu anlatmıştık daha önce. Bu modayı benimseyen bir sipariş veriyorlar terziye. Lalalara haber veriyor babaya. Oğullarınız böyle böyle bir elbise sipariş verdi diye. Bu mühim bir hikayedir. Terbiye tekniği bakımından onun için tekrar anlatalım. Tekrar ahsendir. Terziye sipariş veriyor. Baba bundan haberdar olunca çocuklarına çağırıp siz ne yapıyorsunuz? Niçin böyle bir kıyafet giyiyorsunuz? Ben asla size izin vermem demiyor. Hı-hı. Babaların yaptığı gibi demiyor. Hemen Cezayir kesimi acele elbiseler kestirtiyor. Uşak, yamak, arabacı, bahçıvan, konakta kim varsa böyle hizmetkar takım onlara Cezayir kesimi elbiseler giydiriyor üniforma gibi. Çocuklar bir bakıyorlar ki konakta hizmetkarlar Cezayir kesimi giyiyor. Hemen terziye gidip
İptal ediyor.
İptal ediyorlar siparişi. Yani hizmetkarlar hani sitede olamayacak. Baba böylece muradına nail oluyor. Çocuklarla yüz göz olmuyor. Onlar da kırmıyor. Böyle bir moda olmuş. Daha sonra işte malum Sultan II. Mahmud'un inkılabı var. Sultan Mahmud'un inkılabının esas tesiri çok sınırlıdır. Erkek kıyafetlerindedir. Kadın kıyafetlerine dokunmamıştır. Kadın kıyafetleri yine eskiden olduğu gibi devam etmiştir. Başta mutlaka hotoz kapalı yerlerde dışarı çıktı mı örtünüyor. Ama evde de başını açtığı zaman da başında Avrupalıların şapkasına benzer, kadın şapkalarına benzer bir kep. Son derece süslü, üzeri taşlarla, tokalarla, iğnelerle işlenmeli bir hotoz derler buna. Evde muhakkak başını bundan örtüyor. Arkası uzun, metrelerce yere sürünen entariler. Üstü dar, alta doğru genişleyen entariler. Gerekirse göğüs dekoltesi, kol dekoltesi olabilir. Evde giyiyorlar çünkü. Hı hı. Kumaşlar son derece ağır. Kemhalar, janfesler, efendim kadifeler, brokarlar, yani ağır ve parlak kumaşlar. Renkler son derece ihtişamlı renkler. Fıstiki yeşiller, kanarya sarıları, nar kırmızısı, yani göz alıcı renkler. Mavi, mavinin her tonu. Özellikle bir devre ve genç kızlarda mavi murattır çünkü. İşte dantelalı gömlekler, kuşaklar ve ipekli kadifeli ayakkabılar, ev ayakkabıları. Eskiden kadın ayakkabıları deriden değil, kumaştan yapılırdı.
Topukları olur muydu?
Topuksuz. Topuksuz ve çok hafif topuklu. Üzeri incilerle, simlerle işlenmiş ayakkabılar evde giyerlerdi. Dışta da kadınlar yürüyerek uzak yerlere gitmedikleri için yine bu ayakkabılarla gezerlerdi. Arabaya binip arabadan iniyor. Yürüyecek kadınların tabii onun sahtiyandan, yumuşak deriden hafif ayakkabılar yaptırdığını görüyoruz. İşte bu moda Sultan Mahmud devrinde de devam etmiş. Sonra nasıl değişmiş? Herhalde bir ara veririz. Ondan sonra
evet, ondan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Artık son döneme geldik. Kadın erkek modası son nasıl değişmiş?
Şimdi Sultan Mahmud dedik bir inkılap yaptı biliyorsunuz. Erkeklerin kıyafetini değiştirdi. Erkeklerden de daha ziyade memurların kıyafetini değiştirdi. Memurlar bir kere fes giyecekler, kavuk giymeyecekler. Tabii bunun sebebi var. Eski dönem hatırlatan her şeyden nefret duyuluyor. Yeniçerilerin hakim olduğu bir devre. Mehter bile kaldırılmış, mehteran bölüğü bile. O kadar şiddetli bir zaman. Setre giyecekler erkekler. Setre yakası ilikli. Cekettir. Uzun dize kadar gider. Koyu renk tercihan gri, altında bol bir pantolon. Pantolon farklı renklerden olabiliyor. Fes de moda var tabii bu sefer. Erkekler de size meraklıdır yani. Bu sefer fes modası. Yaygın püsküllü fesler, tabla fesler, dar fesler, uzun fesler, kısa fesler, eğik fesler, yar tekmeli fesler, yani hafif böyle çökük fesler, şılık fesler, koyu renk fesler, açık renk fesler, çeşit çeşit fesler. İşte Hamidi fes, Suhaf fes, Azizi fes, Mecidi fes, Mahmudi fes, pek çok fes modaları çıkmış. Yani erkekler modaya olan düşkünlüklerini orada göstermişler. Bir de bıyıkta. Sakal artık yavaş yavaş kalkıyor. Belli bir yaşın üstündekiler, 40'ın üstündekiler sakal koyuyorlar. Ondan öncekilerde gene bıyık var. Bu sefer bıyık modaları. Burma bıyık, badem bıyık, kaytan bıyık, bıyık şeyleri başlıyor. Kadın kıyafetlerine gelelim. Tabii burada esnaf, köylü eski kıyafeti devam ettiriyor. Çok az bir fark vardır. Yine aynı şekilde yani o zamanki esnaf, köylü kıyafetine bakarsanız yani Kanuni Sultan Süleyman zamanıyla Sultan Mecid, Sultan Hamid zamanındaki köylü esnaf kıyafeti arasında çok az fark vardır. Ufak tefek belki yeni buluşlardan istifade edilmiştir. Yalnız şu var, o ihtişam yavaş yavaş kayboluyor. Mesela kaftanlarda, cübbelerde artık ağır renklerin tercih edildiğini görüyoruz. Fakat gömleklerde erkekler yine şal deseni, kutmu, renkli çizgili, puanlı. Evet, kumaşları tercih ediyorlar.
İşlemeler herhalde maddi durumun da değişmesiyle birlikte, imkanların değişmesiyle tabii, yavaş yavaş tabii. Kalkmış.
Gömleklere içlik deniyordu. Kadınlar dikerdi umumiyetle, yakasız ve yaka kenarları mutlaka renkli iplikle veya kaytanla, simle, ibrişimle işlenirdi. Gömlek yakaları da böyle işlemeler bulunurdu. Düz renkse eğer. Düz renkteyse zaten bunlara ihtiyaç yok. Erkek yelekleri de böyle işlemeli olurdu üzerinde. Renk renk. Gençlerde daha parlak. Yaşlılarda daha mütevazı işlemeler yapılırdı. Başta yine fes. Fesin üzerinde küçük bir sarık. Eskiden farkı bu. Eskiden o büyük haşmetli sarıkların yerine abani denilen, şimdi buldan bezleri var ya, o buldan bezlerinden sarılı, ibrişimlidir. Onlar ihtişamlıdır. Onlardan sarık sararlardı. Kimler? Esnaf ve köylüler. Memurlar dal fes giyerlerdi. Ulema fesin etrafına beyaz muntazam sarık sararlar. Onlar yine cübbeleri, cübbeler, ferve denir onların cübbelerini veya biniş denir. Rütbelerini ifade eden şekilde. Hatta o zamanki devlet adamlarının bazıları güzel giyimleriyle meşhur. Mesela Keçecizade Fuat Paşa bununla meşhur. Sarım Paşa bir gün padişaha şikayet etmiş. Efendim demiş, Keçecizade Fuat Paşa demiş, çok müsrif demiş. Yani çok harcıyor. O da demiş ki, padişah efendim demiş, ben demiş frenk sahtiyanından, yani çok ince denen ayakkabı giyerim demiş. Sarım Paşa galoş lastik giyer demiş. Sahtiyan demiş 10 kuruşsa demiş, o 1 kuruştur. Sarım Paşa demiş o 9 kuruşu hazineye tekrar iade mi ediyor demiş. Aynı maaş alıyoruz demiş. Hmm. Yani o hazineye iade ediyor ama o,
ben müsrif oluyorum.
Ben demiş iyi giyinmeyi severim demiş. Güzel giyinirim demiş. Ben paramı bu yolda harcarım demiş. Harcamayanlar düşünsün. Böyle kıyafetine meraklı tanınanlar var. Kadın modasında Kırım Harbi'ne kadar bir değişiklik yok. 1854. Kırım Harbi'nden sonra artık Türklerin Avrupa'ya talebe gönderdiği, Avrupa'dan hocaların geldiği, Avrupa'dan Türkiye'ye geldiği bir yıl. İlk defa 3 büyük devletin orduları, İngiltere, Fransa ve İtalyan orduları Türkiye'ye gelmiş. Yerleşmişler. Bir moda yayılmış. Bu moda yavaş yavaş Fransızca'nın öğrenilmesiyle memlekete kadın dergilerinin, kadın mecmualarının, sefir hanımlarının gelmesiyle Türkiye'ye gelmiş. Ve kadın kıyafetinde çok köklü değişiklikler olmuş. O uzun, haşmetli elbiseler yerini tuvaletlere, kısa eteklere terk etmiş. O zamana kadar kullanılan canfes, kemha, çuha, kadife gibi şark kumaşları yerini Avrupa'dan gelme, müslin gibi daha hafif, daha sade kumaşlara terk etmiş. Hotoz muhafaza edilmiş eski şehir. Fakat bir müddet sonra o da terk edilmiş. Hotoz giyenler yaşlı, eski kafalı hanımlar, hotoz giymeyenler gençler olmuşlar.
Peki ayrım mı olmuş? Tabii.
Mesela anlatırlarken filanca hanım eski modaya uygun olarak kuyruklu entari giyerdi. Ama çocuklar artık kuyruklu entari giymiyorlar. Hmm. Hep işte 1854 yılında Sultan Mecid zamanında o moda yayılmış. Ve İstanbul kadın kıyafeti tamamen değişmiş. Ferece aynen muhafaza edilmiş. Fakat Ferece'nin yerinde yavaş yavaş Sultanahmet zamanında çarşaf almış. Sultanahmet çarşafla çok mücadele etmiş.
İstememiş.
Çarşaf hem geleneksel kıyafet değil hem de gayri kanuni insanların bürünerek kaçmalarına elverişli bir kıyafet olabilir diye istememiş. Fakat Balkan Harbi ile muhacirlerin falan gelmesi artık halkın giyim şeylerine müdahale etme imkanını ortadan kaldırmış. Fakirler için ideal bir kıyafet olmuş çarşaf.
Ucuz bir kıyafet.
Fakat saray o şeyini muhafaza etmiş. Saraya giden bir kimse mutlaka ferece ile ve eski devir kıyafetleriyle gitmiş. Herkes evinde bir eski devir kıyafeti, bir hotoz ve bir ferace bulundururdu saraya giden gelenler. Saraya giderken onu giyerlerdi. Saraya giderken çarşaf giyenler saraya kabul edilmezdi. Yeni moda kıyafet giyenler de sarayda pek hoş gözle görülmezdi. Sultan Reşat döneminden itibaren sarayda da reform olmuş. Saraydaki kadın kıyafetleri de yeni modaya uymuştur.
Son bir dakika içinde kadınların makyajlarıyla ilgili kullanılan ürünler nelerdi diye sorayım.
Şimdi bir kere o şimdiki gibi çok gelişmiş malzemeler yok. Kadınların en çok kullandıkları sürmedir. Sürme gözü daha büyük, daha iri gösterir. En çok kullanılan, onun ismi belli bir maddesi vardır. Sürme ondan yapılır. Arap memleketlerinden gelir. Hala da bazı kadınlar bunu kullanırlar. Ayrıca göze faydası olduğuna da inanılır. Bir baharat cinsidir bu. Kadınlar ayrıca kirpiklerinin uzun görünmesi için bir takım malzemeler kullanırlardı. O da sürme ile aynı malzemeden yapılırdı. Beslerdi kirpikleri. Kalın gösterdi. Kalın ve uzun. Kadınlar rastık sürerlerdi. Bu gene baharat, boya, kükürt, bir takım kimyevi maddelerden elde edilmiş bir maddeydi. Hiç bunu bulamayanlar, eskiden grafon kağıtları vardı. Grafon kağıtlarından fener falan yapılırdı. Bunları yüzüne sürerdi. Oradaki boya, kalıcı boya yüze aksederdi. Ayrıca civadan, kükürtten, kireçten bir takım boyalar yapan mahalli makyaj usulleri vardı. İşte Arnavutların makyaj usulü gibi yüzü bembeyaz gösteren bir usuldü. Fakat bunun tabii sıhhate zararı olmuştur. Fakat kadınlar sıhhate zararı olsa bile güzelliği her zaman tercih ediyor.
Bugünün de sonuna geldik. Yarın yine birlikte olmak üzere Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci'yi saygıyla uğurluyoruz. Yarınsa yine sizi sevgiyle beklediğimizi hatırlatıyoruz. Hoşçakalın.